Ayrım 12. Huzursuz Adam Henning Mankell. Sayfa 123. Wallander o akşam eve döndüğünde Jussie'yi hasta buldu. Köpek bir şey yememiş içmemiş kulübesinde yatıyordu. Wallander bir an soğuk terler döktü ve hemen bir zamanlar Üstad civarındaki çayırlarda otlayan taylara saldıran birini yakalamasında kendisine yardım etmiş bir veteriner hekimi aradı. Adam Kosaberga'da oturuyordu ve geleceğine söz verdi. Muayene sonrası Jussie'nin yediği bir şeyin onu bozduğu ortaya çıkmıştı. Kısa bir zaman sonra iyileşeceğini söyledi. Jussie o geceyi paspasın üstünde ateşin önünde geçirdi. Wallander kontrol edip iyi olup olmadığına sık sık baktı. Ertesi gün Jussie sarsak bir halde olsa da yeniden ayağa kalktı. Wallander rahatlamıştı. Ofise gelip bilgisayarını açarken aklından Steven Atkins'in kendisine son 5 gündür bir şey yollamadığı geçti. Belki artık söyleyecek bir şey kalmamıştı veya gönderecek fotoğrafı. Ama tam öğle üzeri Wallander dışarı çıkıp bir yerlerde öğle yemeği düşünmeye başladığı sırada resepsiyondan bir telefon geldi. Ziyaretçisi vardı. Kim diye sordu Wallander, ne istiyormuş?
Yabancı biri dedi resepsiyonist, polis memuru galiba.
Wallander aşağı inip ön büroya gitti. Gelen yabancıyı hemen tanımıştı. Adamın üstünde polis üniforması değil, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin üniforması vardı. Kolunun altına sıkıştırdığı şapkasıyla karşısında Steven Atkins duruyordu.
''Böyle habersiz gelmek istemezdim dedi ama Kopenhag'dayken buraya varış saatini yanlış hesaplamışım. Sizi evden de aradım, cebinizden de ama cevap alamadım. Ben de çıkıp geldim.''
''Bu ne sürpriz?'' dedi Wallander. ''Ama hoş geldiniz elbette. Bunun İsveç'e yaptığınız ilk ziyaret olduğunu düşünmekle yanılıyor muyum?''
''Evet, arkadaşım Håkan kendisini ziyaret etmem için hep davet ederdi ama hiç fırsat bulamamıştım.''
Şehir merkezinde Wallander'in yemeklerini güzel bulduğu bir restoranda öğle yemeği yediler. Atkins etrafıyla ilgili dost canlısı bir insandı. Sorduğu sorular sadece nezaket icabı değil samimiydi. Verilen yanıtları can kulağıyla dinliyordu. İlk başlarda Wallander Atkins'in bir denizaltı kumandanı olduğuna inanmakta güçlük çekmişti. Hem de Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin en büyük nükleer güce sahip türlerinden birinin. Bunun için fazlasıyla neşeli bir tipti. Ama elbette iyi bir denizaltı kumandanı nasıl olur bir fikri de yoktu. Atkins'i İsveç'e gelmeye iten şey tamamıydı ve sadece arkadaşının başına ne geldiğini merak etmesiydi. Wallander Atkins'in ne kadar endişeli olduğunu görünce çok duygulanmıştı. Yaşlı bir adam kayıp başka bir yaşlı arkadaşını merak ediyordu. Gösterdiği yakınlık çok bariz bir dostluk örneğiydi. Atkins Kastrup Havalimanı'nda bulunan Hilton'a giriş yapmış, sonra da bir araba kiralayıp Üstad'a gelmişti. İnanılmaz derecede uzun o köprü üstünde araba sürmek nasıl bir şey denemem gerekiyordu dedi bir kahkaha atarak. Wallander adamın bembeyaz dişlerine gıpta etti. Yemekten sonra polis merkezini arayıp öğleden sonra işe dönmeyeceğini bildirdi. Sonra beraberce Wallander'in evine doğru yola koyuldular. Atkins'in köpeklere çok düşkün olduğu ortaya çıktı. Jussie ile kısa zamanda birbirlerine kaynaştılar. Jussie'ye tasmasını takıp birlikte uzun bir yürüyüşe çıktılar. Açık arazide yürüyüş için ayrılan patika yollarda bazen mola verip, kimi zaman deniz, kimi zaman da engebeli bir kır manzarasını içlerine çekerek seyrediyorlardı. Atkins birden Wallander'e dönüp baktı. Dudağını ısırarak, ''Håkan öldü mü?'' diye sordu. Wallander onun niyetini biliyordu. Atkins sorusunu Wallander'in baştan sağma veya tam gerçekleri yansıtmayan bir cevabın arkasında saklanamayacağı şekilde sormuştu. Açık ve kesin bir yanıt istiyordu. Gemisinin kaybolup kaybolmadığını bilmek isteyen bir denizaltı kumandanı gibiydi. ''Bilmiyoruz. Hiçbir iz bırakmadan kayboldu.'' Atkins bir süre onu süzdü, sonra ağır ağır başını salladı. Yürümeye devam ettiler. Yarım saat kadar sonra da eve döndüler. Wallander kahve yaptı, birlikte mutfaktaki masada oturdular. Bana Hokkan ile aranızda geçen son telefon görüşmesinden bahsetmiştiniz dedi Wallander. Görüştüğü kişi neden bahsettiğini bilmiyor olsa neden bir sonuca vardığını söylemiş olsun.
Bazen insanlar kendi aklından geçenlerin karşısındaki tarafından bilindiğini sanır dedi Atkins. Belki de Hokkan onun neyi kastettiğimi bildiğimi sanıyordu.
Pek çok yere görüşmüş olmalısınız. Sürekli gündeme gelen belli bir konu var mıydı? Bahsettiğiniz pek çok şeyin yanında daha önemli olan...
Wallander sorularını hazırlamamıştı. Sanki sorulması kaçınılmazmış gibi sorular kendiliğinden ağzından dökülüyordu.
Aşağı yukarı aynı yaşlardaydık dedi Atkins. İkimiz de soğuk savaş dönemi çocuklarıydık. Ruslar Sputnik'i fırlattıklarında ben daha 23 yaşındaydım. Korkudan neredeyse ölecektim. Onu bizim üstümüze yönlendirmelerinden korkuyordum. Hokkan da buna benzer şekilde hissettiğini söylemişti. Bir keresinde ama daha masumca tüyleri diken diken eden türden değildi onun düşünceleri. Ruslar oradaydı ama bana göründükleri kadar canavarca görünmüyorlardı Hokkan'a. O zamanlar bizler her şeyden etkilenirdik. NATO üyesi olmadıklarına Hokkan'ın canının sıkıldığını hatırlıyorum. Bunun feci şekilde yanlış bir karar olduğunu düşünüyordu. Ona göre tarafsız bir siyaset izlemek sadece yanlış ve tehlikeli değil, aynı zamanda hipokrasinin de ta kendisiydi. Bizler onlarla aynı taraftaydık. Siyasetçiler neyi savunursa savunsun İsveç sahipsiz bir ülke değildi. Wennerström'ün maskesi düşürülüp gerçek kişiliği ortaya çıktığında Hokkan beni aramıştı. O günü hala dün gibi hatırlıyorum. 1963 Haziran'ıydı. Pasifik Okyanusu'na yollanmak üzere olan bir denizaltıda ikinci kaptandım. Wennerström'ün vatan hainliğiyle suçlanıp Ruslar lehine casusluk yapıyor olması gerçeğine içerlemiş değildi, buna bayram etmişti. Hokkan sonunda İsveçlilerin ortada neler döndüğünü anlayacaklarını düşünüyordu. Ruslar İsveç savunma sisteminin tamamına sızmışlardı. Nereye baksanız taraf değiştirmiş bir ajan görüyordunuz ve Ruslar bir gün ülkesine girip işgal ettiği zaman İsveç'i kurtaracak tek şey NATO üyeliği olacaktı. Bana konuşmamızda sürekli gündeme gelen bir şey olup olmadığını sormuştunuz. Evet, hep siyaset konuşurduk. Buna siyasetçilerin Ruslarla aramızdaki güç dengesini sağlama imkanını nasıl zayıflattığı da dahildi. İçinde politika konusu geçmeyen tek bir görüşmemizi bile hatırlamıyorum.
Madem hep siyasetten konuşuyordunuz diye öğrenmek istedi Wallander. Vardığı yargı ne olabilirdi? Daha önce de onu böyle çok sevindiren durumlar olmuş muydu?
Hatırladığım kadarıyla yok ama biz birbirimizi neredeyse 50 yıldır tanıyoruz. Şimdi unuttuğum pek çok anımız var.
Nasıl tanışmıştınız?
Bütün önemli tanışmalar nasıl oluyorsa öyle, tamamıyla tesadüf eseri.
Atkins, Hokkan von Encke ile ilk tanışmalarının öyküsünü anlatmaya başladığında yağmur yağmaya başlamıştı. Karşısındaki Jürsorm'daki doğum günü partisinde o penceresiz odada dinlediği adamdan çok daha iyi bir anlatıcıydı. Ama belki de sebebi konuştuğu dildir diye düşündü Wallander. İngilizce dinlediğim hikayelerin kendi dilimde dinlediğim hikayelerden çok daha zengin ya da önemli olduğunu düşünmeye alışmış olmalıyım.
Atkins alçak sesle anlatmaya başlayarak yaklaşık 50 yıl önceydi dedi. Tam olarak söylemek gerekirse Ağustos 1961. İki denizciyi görmeyi hiç ummadığımız bir yerde. Babamla birlikte Avrupa'ya uçmuştuk. Babam o sıralar Amerikan ordusunda albaydı. Bana Rus bölgesinin göbeğindeki o küçük tecrit edilmiş kaleyi yani Berlin'i göstermek istemişti. Panam uçağıyla Hamburg'dan uçtuğumuzu hatırlıyorum. Uçak ordudan askerlerle doluydu. Siyah cübbeleri içinde birkaç rahip dışında hemen hemen hiç sivil yoktu. Ortam gergindi ama en azından karşı karşıya gelmiş iki kızgın boynuzlu geyik gibi doğu ile batının sıra sıra dizili tankları yoktu. Bir akşam Friedrich Caddesi'nden çok uzakta değil, babamla kendimizi birden bir kalabalığın içinde bulduk.
Karşımızda bir grup Doğu Alman askeri, sonradan beton bloklardan örülü bir duvar haline dönüştürülecek olan dikenli tel örgüleri kurmakla meşgullerdi. Hemen yanımda seyreden ben yaşlarda bir adam vardı. O da üniformalıydı. Ona nerede olduğunu sordum. Bana İsveçli olduğunu söyledi. Bizim Hokan'dı elbette. Bu bizim ilk tanışmamızdı. Orada durup Berlin'in bir duvarla ikiye bölünüşünü izledik. Bir dünyanın kangrenmiş gibi kesilip atıldığını söyleyebiliriz. Doğu Almanya'nın başkanı Ulbricht bunun özgürlüğü korumak ve yükselmeye devam edecek sosyalist bir devlete temel oluşturmak için yapıldığını söylemişti. Ama biz o gün Berlin duvarı yapılmaya başlandığında karşı tarafta kalan yaşlı bir kadın gördük, ağlıyordu. Üstü başı yırtık pırtıktı ve yüzünde büyük bir yara izi vardı. Plastik yapay bir de kulağı vardı sanki ama ikimiz de emin olamamıştık. Birlikte şahit olduğumuz ve asla unutamadığımız şey, diğer tarafta kalan kadının gözleri önünde tel örgü çeken askerlere doğru çaresizce uzattığı eldi. Zavallı kadın çarmıha gerili falan değildi. Sadece bizden yardım istercesine elini uzatıyordu. Sanırım işte o an her ikimiz de asıl görevimizin ne olduğunu kavramıştık. Dünyanın özgür kalmasını sağlamak ve bundan sonra başka hiçbir ülkenin hapishaneyi andıran duvarlar arkasında kalmasına müsaade etmemek. Birkaç hafta sonra Ruslar nükleer silah denemeleri yapmaya başlayınca bu kararımızın doğruluğundan da daha da emin olmuştuk. O sıralar ben artık çalıştığım üsse Groton'a dönmüştüm. Hokkam'da trenle İsveç'e ama birbirimizin adresini almıştık ve bu bizim hala devam eden arkadaşlığımızın başlangıcı oldu. Hokkan o sıralar 28 yaşındaydı. Ben de 27 yaşımı henüz yeni kutlamıştım. 47 yıl gerçekten çok uzun bir zaman. Hiç Amerika'ya ziyaretinize geldi mi? Ah evet, sık sık gelirdi. Belki 15 kez gelmiştir, belki daha da fazla. Bu cevap Wollander'i şaşırtmıştı. Hokkan von Encke'nin Birleşik Devletlere sadece ara sıra gittiğini sanıyordu. Linda böyle dememiş miydi? Yoksa yanlış mı hatırlıyordu? Bu her 3 yılda bir ziyaret anlamına geliyor, dedi Wollander. Gerçek bir Amerika hayranıydı. Hep uzun mu kalırdı? 3 haftadan az kaldığı pek olmazdı. Louis hep yanında olurdu. Karımla çok iyi anlaşıyorlardı. Bizi ziyaret etmelerini 4 gözle beklerdik. Herhalde oğulları Hans'ın Kopenhag'da çalıştığını biliyorsunuz. Onunla bu gece buluşmak için sözleştim. O zaman kızımla birlikte yaşadıklarını biliyorsunuz sanırım. Evet, biliyorum. Ama onunla başka bir zaman tanışacağım. Hans çok meşgul. Bu gece saat 10'dan sonra kaldığım otelde buluşacağız. Yarın Louis'i görmek için Stockholm'e uçacağım. Yağmur dinmişti. Sturup'a inmek üzere olan bir uçak evin üzerinden alçaktan geçmiş pencereleri zangırdatmıştı. Sizin fikriniz nedir diye sordu Wollander. Onu benden daha iyi tanıyordunuz. ''Bilmiyorum'' dedi Atkins. ''Bunu söylemeyi sevmiyorum. Direkt cevap vermekten kaçan insanlardan değilim. Ama kendi arzusuyla gidecek, karısıyla oğlunu terk edecek biri olduğuna inanamam. Şimdi bir de torunu var. Onları endişeden ölecek halde bırakacağını hiç sanmam. İstemediğim halde havlu atmak durumundayım.'' Atkins fincanını boşalttı ve ayağa kalktı. Kopenhag'a dönme zamanı gelmişti. Wollander Üstad'a giden ana yola nasıl çıkacağını ve oradan da Malmö'ye nasıl gideceğini açıkladı. Atkins tam ayrılmak üzereyken cebinden küçük bir taş çıkardı ve Wollander'a uzattı. ''Bir hediye'' dedi. ''Yaşlı bir kızılderili bana kabilesindeki bir gelenekten bahsetmişti. Sanırım Kiova'dandı. Eğer birinin bir derdi varsa yanında bir taş taşır, mümkünse ağır bir taş.'' Ve üstünden yükü atana dek onu yanında gezdirir. Ancak ondan sonra taşı atar, yoluna daha rahat ve hafiflemiş şekilde devam eder. Siz de bu taşı cebinize koyun. Koyun ve Hokan'a ne olduğunu öğrenene kadar da yanınızdan ayırmayın. Atkins yokuştan aşağı arabasıyla gözden kaybolurken el sallayan Wollander, sıradan kırık bir mermer taş dedi kendi kendine. Grev Gatan'daki apartman dairesinde yazı masasının üstünden kaybolan taşı da hatırlamıştı. Atkins'in Håkan von Encke ile ilgili anlattıklarını düşündü. Wallander 1961 Ağustos'u ile ilgili o günleri hiç hatırlamıyordu. Kendisinin 20 yaşına bastığı yıldı ve bütün hatırladığı, ister gerçek ister hayal ürünü olsun, sürekli kadınlarla ilgili hayaller kurmasına neden olan coşan hormonlarıydı. Wallander 1960'lar jenerasyonundandı ama siyasi hareketlerin hiçbirine katılmamış, Malmö'de yapılan protesto yürüyüşlerine gitmemişti. Zaten ne Vietnam Savaşı'nın sebebini anlamıştı, ne de adını bile duymadığı ülkelerde yapılan özgürlük hareketlerine ilgi duymuştu. Linda ona sık sık ne kadar az bilgisi olduğunu söyler dururdu. Wallander siyasete genellikle polisin kanun ve emirleri uygulama gücüne sınır getiren daha yüksek bir otorite olarak bakmıştı ve hepsi de bu kadardı. Seçimlerde oyunu kullanırdı ama hiçbir zaman kime oy vermek istediğinden tam emin olamazdı. Babası koyu bir sosyal demokrattı, kendisinin de genellikle desteklediği partiydi ama bu gerçekten bir fikri olduğundan değildi. Atkins'le görüşmeleri nedense huzurunu kaçırmıştı. Kendi iç dünyasında Berlin duvarı etkisi yapmış bir anı aradı ama bulamadı. Onun dünyası gerçekten bu kadar mıydı? Dış dünyada meydana gelen büyük olaylar onu böyle hiç etkilememişti. Hayatta kendisini rahatsız eden şeyler nelerdi peki? Kötü muamele görmüş çocukların resimleri elbette. Ama bunu değiştirmek için kalkıp bir şeyler de yapmamıştı doğrusu. Bahanesi hep çok işi olmasıydı. Sokakları suçlulardan temizlemekle bir şekilde insanlara yardım etmiş oluyorum diye düşündü. Ama bundan başka, dışarıda üstünde henüz bir şey bitmemiş arazilerde gezdirdi gözlerini ama aradığı şeyi bulamadı. O akşam yazı masasını toplayıp düzenledi ve geçen sene Linda'nın kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı yapbozun parçalarını üstüne boşalttı. Degan'ın bir yağlı boya resmiydi. Sistemli bir şekilde parçaları ayırdı ve yapmaya başlayarak sol alt köşeyi meydana çıkardı. Kafası sürekli Håkan von Encke'nin başına ne gelmiş olabileceğiyle meşguldü. Ama asıl düşündüğü kendi kaderiydi. Olmayan Berlin duvarını arıyordu hala. 10. Kısım. Haziran başlarında bir öğle sonrası Wallander arabasına atlayıp Üstad Marina'ya gidip iskeledeki en son banka kadar yürüdü. Burası kafasını dinlemek istediği zamanlarda severek geldiği yerlerden biriydi. Rahipsiz bir günah çıkarma yeri, canını sıkan bir şey üzerinde düşünmek istediği zamanlarda, düşünceleriyle yalnız kalmak istediğinde geldiği bir yer. Soğuk bir bahardı, yağışlı ve rüzgarlı. Ama artık yüksek basınçlı hava akımının ilk dalgası Skåne'yi vurmuştu. Wallander ceketini çıkardı, yüzünü güneşe çevirdi ve gözlerini kapadı. Ama hemen ardından yeniden açtı. Eski komşulardan birinin babasıyla ilgili sözleri gelmişti aklına. Baban seni çok severdi. Bunun doğru olup olmadığını sık sık sorardı kendine. Polis olmasını babası hiçbir zaman kabullenememişti. Ama hayatına anlam katan başka şeyler de olmalıydı. Mona Wallander'in babasını sevmezdi. Onunla birlikte ziyaretine de gitmezdi. Löderup'a doğru ne zaman yola koyulsalar, arabada sadece Linda ile kendisi olurdu. Babası torununa karşı hep yumuşaktı. Linda'ya karşı bir dereceye dek gösterdiği anlayışlı yaklaşımı küçükken ne kendisi ne de kız kardeşi Christina görmüştü. Anlaşılması zor bir adamdı, ele geçirilemez biriydi diye düşündü Wallander. Ben de ona mı benzemeye başladım? Kendi yaşlarında bir adam kayığının kenarına oturmuş balık ağı temizliyordu. Adam elindeki işe dalmıştı. Bir yandan da kendi kendine mırıldanıyordu. Wallander adamı incelerken onunla yer değiştirmek ne güzel olurdu diye geçirdi içinden. Oturduğu banktan ağlara, polis merkezinden her yeri vernikli ahşap gıcır gıcır kayığa. Wallander için babası çözülmemiş bir bilmeceydi. Acaba kendisi de Linda'ya öyle mi gözüküyordu? Acaba büyüyünce torunu kendisi için ne diyecekti? Evinde bir başına oturan, gittikçe daha az insanın, her geçen gün daha az ziyaret ettiği gölge kadar sessiz, yaşlı bir polis mi olacaktı? İşte bundan korkuyorum diye düşündü Wallander ve korkmak için her türlü nedenim var. Arkadaşlarımın değerini bilip dostluklarıma gereken önemi vermediğim kesin. Bunun için artık çok da geç kaldım diye düşündü. Kendisine yakın olan bazıları ölmüştü. Ruitberg en başta ama yarış atı talimcisi eski dostu Sven Vidan da öyle. Sırf öldükleri için onlarla bağının kopması gerekmediğini, mezarları başında da onlarla konuşmaya devam edebileceğini iddia eden insanları asla anlamıyordu. Wallander bunu yapmayı hiç becerememişti. Ölüler, yüzlerini bile hatırlamakta zorlandığı kişilerdi, kendisi için ve seslerini de duymuyordu. İstemeye istemeye banktan kalktı, karakola geri dönmek zorundaydı. Feribottaki saldırı olayının soruşturması bitmiş, suçlusu bulunmuştu. Gerçi Wallander saldırıya iki adamın karıştığına emindi, yarım kalmış bir zaferdi. Bir kişi suçlu bulunmuş, kurban da Tanrı'nın adaletine kavuşmuştu. Tabii eğer insanın yüzü dağıldıktan sonra buna o ad verilirse, ama diğer suçlu ağdan kaçmayı başarmıştı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 133.